4. Bölüm. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlamak üzere sayılması gibi bütün uzaklıklar demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Kim ne derse desin, atalardan kalma Nayman gömütlüğü, ana beyit şuracıkta bir yerdi. Sarı özek bozkırında sağa sola sapmadan burnunuzun doğrusuna giderseniz 30 kilometrelik bir yol tutardı. Boranlı Yedige'yi o gün erkenden kalktı, aslına bakılırsa geceliğin işe yarar bir uyku uyumamıştı. Sabaha doğru biraz kestirmişti, hepsi o kadar. Yatıp kestirmeden önce de ihtiyar kazan kapı yumuş gömülmeye hazırlamıştı. Genellikle bunu cenaze namazı topluca kılınıp ölü evden çıkarılmadan önce yaparlardı. Ama sabahleyin vakit yitirmeden erkenden yola koyulmak için geceleyin bitirmişti Yedige'yi işini. Uzun Edilbay'ın ölünün yıkanmasında kullanılan ılık su getirmesini saymazsak Yedige'yi her bir şeyi kendisi yapmıştı. Ölü yıkanırken Edilbay biraz ürkmüş, bir kenara çekilmişti. Böyle bir şey ilk kez başına geldiği için haklıydı adamcağız. Yedige sanki onun ürktüğünü fark etmemiş gibi, "Bak Edilbay, bu işlerin nasıl yapıldığına dikkat et," dedi. "İleride gerekebilir. İnsanlar doğduklarına göre bir gün gelip ölecekler." "Evet, orası öyle. Diyelim yarın ben ölüverdim. Aranızda kim beni yuyup yıkayacak? Yoksa öylecene çukurun içine itiverecek misiniz?" Aydınlatmak için tuttuğu lambayla ölünün yanına sokulmaya çalışan Edilbay, "O da nereden çıktı?" diye karşılık verdi. "Siz olmazsanız buranın tadı mı kalır? Yaşayın siz, yaşamanıza bakın. Çukur varsın beklesin." Ölüyü hazırlama 1,5 saatlerini aldı. Buna karşılık Yedige'yi yaptığı işten hoşnut kaldı, içi rahatladı. Rahmetliyi güzelce yıkamış, kollarını bacaklarını gerektiği gibi düzeltip yerleştirmiş, beze acımadan geniş geniş kefen biçmiş, kazan kapı içine sarmalamıştı. Bu arada Edilbay da kefenin nasıl kesildiğini öğrenmiş oldu. Şimdi sıra tıraş olup kendine çeki düzen vermeye gelmişti. Yedige'yi sinek kaydı tıraş oldu, bıyıklarını düzeltti. Kaşları gibi bıyıkları da sık ve gürdü. Ne var ki arasına kırlar düşmüş, ağarmaya yüz tutmuştu. Boranlı Yedige bu arada savaş madalyalarını, kahramanlık nişanlarını, başarı şeritlerini ceketinin yakasına iliştirmeyi de unutmadı. Bütün bunlar ertesi güne hazırlıktı. Böylece gece geçip gitti. Bütün işlerin kolaycacık bitivermesine çok şaşırmıştı Boranlı Yedige. Önceleri birisi çıksa da arkadaşına karşı üzerine düşen üzücü görevi huzur içinde yerine getireceğini söylese inanmazdı. Demek oluyor ki daha doğarken kazan kapı onun gömeceği yazılmıştı alnına. İstese de kaçamazdı bundan. Ya işte böyle. Kumbel istasyonunda onunla ilk kez karşılaştıklarında sonunun böyle biteceğini kim bilebilirdi? 1944'te savaşta sakatlanınca Yedige'yi terhis edip köyüne göndermişlerdi. Dıştan görünüşte kolları, bacakları, başı yerli yerindeydi. Oysa başı kendisinin değilmiş gibi duruyordu omuzlarının arasında. Bitip tükenmek bilmez bir yel esiyordu kulaklarında. Birkaç adım atmaya görsün hemen sendelemeye başlıyor, başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Ya o gövdesini bir sıcak bir soğuk üst üste basan terler, bir de ağzının içinde dilinin katılıp kalması vardı ki bir çift söz söylemekte güçlük çektiği zamanlar oluyordu. Savaşta yanına düşen bir Alman bombası nasıl gümlediyse onu çok kötü hırpalamıştı. Öldürmeye öldürmemişti ama adam gibi yaşayacak durumda bırakmamıştı. İlk günler Yedige'yi üzüntüsünden ne edeceğini bilemedi. Gencecik, görünüşte sapasağlam, öte yandan ne yapacağı, ne işe yarayacağı belli değil. Aral Gölü kıyısındaki köyüne dönmesine dönecekti ya, nasıl yaşayacaktı? Bereket versin şansına iyi bir doktor düşmüştü. Onu tedavi bile etmemişti ama bir güzel gözden geçirmiş, dinlemiş, bakmadık yerini bırakmamıştı. Şimdi gözlerinin önüne geliyordu da sırtında beyaz gömleği, başında kalpağı, sağlam yapılı, kızıl saçlı, iri burunlu, aydınlık bakışlı, neşeli bir adamdı. Gülerek omzunu tapışladıktan sonra, "Bak delikanlı, savaş neredeyse bitmek üzere. Öyle olmasa seni bir süre sonra yeniden birliğine gönderirdim. Cepheye katılma hoşuna giderdi değil mi? Gel bu işi biz öyle yapmayalım. Sen olmadan da bir yolunu bulup Utku'ya ereceğimizi sanıyorum. Yalnız aklına kötü şeyler gelmesin. Çok çok bir yıl, belki de daha kısa bir süre sonra iyice düzelir, boğa gibi güçlenirsin. Günü gelince dediydi dersin. Bir an önce memleketine dönmeye bak sen. Sakın üzülmeye kalkma. Senin gibiler daha 100 yıl yaşarlar. Kızıl saçlı doktor gerçeği söylemişti. Dediği gibi de çıktı. Bir yıl demişti ya dile kolay. Hastaneden sırtında buruş buruş kaputu, yol torbası, her olasılığa karşı koltuk değnekleriyle çıktığında kendini uğultulu bir ormana düşmüş gibi hissetti. Başının içinde sürekli çınlama, bacaklarında titreme. Gözlerinin önü kararıyor. İstasyonlar, trenler, ana baba günü. Hastadan, yaralıdan kime ne? Güçlüler seni bir yana itip ileri geçiveriyorlar. Gene de sürüklene sürüklene köyünün yolunu buldu. Bilemediniz, bir ay yollarda oyalandıktan sonra tren bir gece Aralsk istasyonunda duruverdi. Tren 75 numaralı, neşeli diye ün yapmıştı. Tanrı böyle iyi trenlere kimseleri düşürmesin. O zamanlar buna da razıydı. Dağdan aşağı iner gibi inmişti basamaktan. Karanlığın ortasında dikile kalmıştı. İstasyonun penceresinden sızan ışıktan başka göz gözü görmüyordu. İşte orada yurdunun rüzgarı karşılamıştı onu. İnsanın yüzüne dalgalar çarpıyor gibiydi. Öyleydi o zamanlar. Gölün suları istasyonun dibinde çalkalanıyordu. Oysa suyu görmek için dürbünü alıp bakmak gerekir. Bir an soluğu tutulacak gibi olmuştu. Aral Gölü'nün ötelerinden gelen rüzgar, pelin otlarının belli belirsiz acı kokusunu bozkırlarda yeniden uyanan baharı getiriyordu esintiyle birlikte. Yurdunun kıyılarına yeniden kavuşmuştu böylece. Yedigey, göl kıyısındaki istasyonu, çarpık, dar sokaklı köyü çok iyi bilirdi. Sokakların çamuru ayakkabılarına yapışıyordu. O geceyi tanıdıklarından birinde geçirmek, ertesi sabah da Balıkçı köyü Jangel diye yollanmak için yürüdü. Köyü buradan epeyce yol tutardı. Yürüdüğü sokağın onu gölün ta kıyısına götürdüğünü kendisi de neden sonra fark edebildi. Yedigey kıyıya varınca dayanamadı, kumun üstünde hışırdayan dalgalara yaklaştı. Karanlığın örttüğü gölün uzaklarda kıvrım kıvrım ansızın oluşan, sonra kıyılarda parçalanan dalgaların sırtlarındaki belli belirsiz parıltılardan yerli yerinde durduğu anlaşılıyordu. Tan yeri ağardığı için gökyüzünde bulutun arkasında ay tek başına leke gibi gözüküyordu. Sonunda karşılaşabilmişlerdi eski bir sevgiliyle karşılaşır gibi. Merhaba Aral Gölü diye fısıldadı Yedigey. Oradaki taşlardan birinin üstüne oturdu. Hastalığı süresince sigara içmesini doktor yasakladığı halde çıkarıp bir sigara tüttürdü. Bu kötü alışkanlıktan sonraları bütün bütüne kurtulacaktı. Sigara yakmasının nedeni heyecanlanması, belki de geleceğin bilinmezliğine bir de sigara dumanı eklemek isteğiydi. Evet, ne yapacaktı yeni başlayan yaşamında? Denize açılmak için güçlü kollar, sağlam bel, en başta da kayığın içinde dönmemesi için sağlam kafa isterdi. Cepheye yollanmadan önce balıkçıydı. Peki şimdi neciydi? Sakat desen sakat değil. Yalnız hiçbir iş tutacak durumda olmadığını biliyordu. Balıkçılık için her şeyden önce sağlam kafa gerekliydi. Bu konuda hiçbir kuşkusu yoktu. Yedigey taşın üstünden kalkmaya hazırlanırken yakınlarda beyaz bir köpek ilişti gözüne. Köpek tam gölün kıyısında koşuyor, arada bir durarak ıslak kumları kokluyordu. Yedigey hayvana seslenerek yanına çağırdı. Köpek yaklaştı, yanında durdu. Kuyruğunu sallamaya başladı. Yedigey onun kıllı boynunu tapışladı. ''Nereden böyle? Adın ne bakayım? Arslan mı? Yolbars mı? Boribasar mı?'' Dipnot: Boribasar, aslan, kaplan, çomar demek. Neden geldin buraya? Ha, anlıyorum. Balık aramaya geldin. Hadi, aferin sana. Yalnız göl her zaman kıyıya ölü balık atmaz. Ama başka ne yapacaksın? Koşmaktan başka çıkar yol yok. Çok koştuğun için cılızsın böyle. Benim neden burada oturduğumu sorarsan köyüme dönüyorum da. Ta Königsberg'den beri yol geliyorum. Ama o kente varmadım. Az bir şey kala yakınıma bir mermi düştü. Neredeyse ölüyordum. İşte şimdi ne yapacağımı düşünüyorum. Sonumuz ne olacak bakalım? Niye diktin gözlerini bana? Karnını doyuracak bir şey mi istiyorsun? Yanımda madalyalarımla nişanlarım var ama onlar da senin işine yaramaz. Savaş işte. Her yerde açlık kol geziyor. Dur bakayım. Biraz akide şekeri olacak. Oğlumu almıştım. Oğlum şimdi yürümeye başlamıştır. Yedigey üşenmedi, yarı yarıya boş eşya torbasını açtı, gazete kağıdına sarılı bir avuç kadar akide şekerini çıkardı. Torbada armağan olarak karısı için bir yazma, birkaç parça da sabun vardı. Bunları istasyonlarda kara borsacılardan almıştı. Torbada bunlardan başka bir çift asker çamaşırı, bir kemer, bir kep, yedek bir gömlek, bir de pantolon bulunuyordu. Eşya dediği bunlardı işte. Köpek avucunun içinde şekeri diliyle aldı, kıtırdattı, sonra güvenden parlayan gözlerle bir yandan da kuyruğunu sallayarak Yedigey'in yüzüne baktı. Eh şimdi hoşça kal, benim gitmem gerek. Yedigey kalktı, kıyı boyunca yürüdü. Neredeyse tan atacağına göre en iyisi kimseyi rahatsız etmeden köyünün yolunu tutmaktı. Göl kıyısından ayrılmadan yürüdü, yürüdü, Jangeldi'ye vardığı zaman vakit öğleyi bulmuştu. Sakatlanmadan önce olsa bana mısın demez, bu yolu 2 saatte alırdı. Köyüne vardığında ilk duyduğu şey korkunç bir haberdi. Oğlu çoktan ölmüştü. Yedigey'e askere çağrıldığında 6 aylık bebekti, 1 yaşını doldurmadan öldüğünü söylediler. Çocuk kızamığa yakalanmış, içe vuran ateşine dayanamamış, yanıp kavrulmuş. Öldüğünü ona yazmamışlardı. Yazmamakta haklıydılar. Savaşta bunca acı olayla iç içeyken bir de oğlunun acısıyla üzmek istememişlerdi. Eğer sağ kalır evine dönerse durumu kendi gözüyle görür, yanıp yakıldıktan sonra zamanla unuturdu. Gençtiler daha, isterlerse birçok çocukları olurdu. Dal kırılmış ne çıkar, yeter ki çınarın gövdesi sağlam kalsın. Akrabaları Ukubala'ya böyle öğüt verdiler, o da bu öğüdü tuttu. Burada herkesin aklından geçirdiği ama açıkça söyleyemediği bir düşünce daha vardı. Savaşın ne getireceği bilinmezdi. Eğer kör bir kurşun Yedigey'i alır götürürse bu dünyadan gitmeden önce geride bir sürgün bıraktığını, soyunun süreceğini sansındı. Ukubala çocuğunun ölümünden dolayı yalnız kendini suçlu buluyor, kendini cezalandırmaya çalışıyordu. Cepheden dönen kocasını kucaklarken ağlamaktan içi dışına çıktı. Bitmez tükenmez bir acıyla kocasının yolunu bekleyen, onunla karşılaşma anında ne diyeceğini bilemediği için kendi kendini yiyip bitiren o değil miydi? İşte şimdi o an gelip çatmıştı. Bir yandan iki gözü iki çeşme ağlıyor, bir yandan da köyün yaşlı kadınlarının sözünü dinlemedi diye saçlarını yoluyordu. Ah neden yapmamıştı onların söylediklerini? Neden kızamıklı çocuğu deve tüyünden bir yorgana sarıp gözlerine ışık gelmeyecek bir odaya yatırmamış, içi cayır cayır yanarken soğuk su içirmemişti? Bu ateşi atlatsa kurtulurdu yavrucağız. Ne talihsiz anaymış ki komşudan aldığı arabaya hasta çocuğu koymuş, ta Arask istasyonundaki kadın doktora götürmüştü. Yollarda sarsıntılı arabada yanmış kül olmuştu çocukcağız. Çok geç kalındığını, eğer köylü ninelerin dediğini dinlese oğlunu kurtarabileceğini söylemişti doktor. Eşikten içeri adımını attığında Yedigey'i evde karşılayan haber bu oldu. Oğlunun öldüğünü işitir işitmez başından kaynar sular döküldü, kederinden kapkara kesildi. Çocuğunu doya doya sevip okşayamadığı çocuğunu böylesine özleyeceğini, onu görmek isteğiyle yanacağını bilmezdi. Onu yitirişi neredeyse adamcağızı yıktı, küçücük oğlunun dişsiz ağzıyla çocuksu, güvenli, aydınlık gülüşü gözlerinin önünden gitmiyor, onu düşündükçe içi parçalanıyordu. O günden sonra Jangeldi köyü Yedigey'in gözünde iyice ıssızlaştı. Zaten gölün kıyısında kumluk bir tepede 50 evlik bir köydü. Balıkçılık yapan, bu işle geçinen, bir de balıkçılık birliği kuran köyde şimdi topu topu 10 evcik kalmıştı. Erkeklerin hepsini silip süpürmüştü savaş. Geriye kalan gençlerle yaşlılarsa bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar azdı. Acından ölmemek için birçokları hayvan yetiştirme çiftliklerine dağılmışlar, bu yüzden köy boşalmıştı. Balıkçılık birliğinin yerinde yerler esiyordu. Denize açılacak kimse kalmamıştı. Bozkır köylerinden birinden gelen Ukubala istese baba evine dönebilirdi. Akrabaları sıkıntılı yılları onların yanında atlatsın, kocası savaştan gelince gene balıkçı köyüne dönsün diye onu alıp götürmek istemişlerdi. Ama o kestirip atmıştı. Kocamı bekleyeceğim. Oğlumu yitirdikten sonra Yedigey cepheden esen dönerse hiç olmazsa beni bulsun yuvasında. Üstelik köyde yalnız sayılmam. Küçüğü, yaşlısı bir sürü insan var. Onlara yardım ederim. Böylece birbirimize destek oluruz. İyi de etmişti. Gel gelelim evinde onu bekleyen birini bulan Yedigey gölün kıyısında işsiz güçsüz kalışından dolayı ilk günden sızlanmaya başladı. Sızlanmakta da haklıydı. Hoş geldine gelen Okobala'nın yakınları Yedige'ye hep birlikte Bozkır köyüne gitmeyi önerdiler. İyileşinceye dek sürülerin başında bekler, hastalığı atlatınca da hayvan besiciliğini meslek olarak benimserdi. Fakat Yedige'yi kabul etmedi. Akrabalarının omzuna yük olmak istemiyordu. Diyelim bir iki gün konuk gibi ağırlandı. Sonra bir iş tutup başkalarına yarar sağlamadıktan sonra gidip de ne yapacaktı? O zaman Ukubala ile ikisi tehlikeyi göze aldılar. Demir yollarında çalışmayı deneyeceklerdi. Savaşta sakat kalmış birine yardım edecekleri inancıyla istasyonlardan birinde koruculuk, bekçilik ya da geçit açıp kapama cinsinden bir görev bulacaklarını umuyorlardı. Bu niyetle baharda Jangeldi'den yola çıktılar. Gençtiler. Onları köylerine bağlayan bir şey yoktu. İlk günler istasyonlarda konakladılar. Fakat gittikleri hiçbir yerde karşılarına uygun bir iş çıkmıyordu. Yatacak yer deseniz o günlerde daha da kötüydü. Onun için buldukları yerde gecelediler, ne cins iş çıkarsa çalıştılar, günlük geçimlerini sağladılar. Ukubala o zamanlar gençti, güçlü kuvvetliydi, işin çoğunu o yapıyordu. Görünüşte iş becerirmiş gibi duran Yedige, demir yolunda yükleme boşaltma işleri alıyor, oysa gerçekte bütün işi Ukubala bitiriyordu. Böyle istasyonlarda çalışa çalışa baharın ortasında bir gün kendilerini Kumbel'de buldular. Kumbel birkaç demir yolu hattının kavşak noktasıydı. Orada da kömür boşaltma işi almışlardı. Kömür yüklü vagonlar yedek yollardan doğrudan doğruya depolara yanaşıyorlardı. Vagonlar beklemesin diye kömürler çabucak yere boşaltılıyor, oradan da el arabalarıyla taşınıp dağ gibi yığılıyordu. Böylece bütün yıl yetecek yakıt depolanmış oluyordu. Onlar için güçlerinin üstünde ağır, kirli bir işti bu. Ne yapsınlar, ister istemez katlanıyorlardı. Yedige kürekle el arabasını dolduruyor, Ukubala ise yığının tepesine tırmanarak oradan boşaltıyordu. El arabasını yük hayvanı gibi ta yukarı götürmek bir kadının yapacağı iş değildi elbette. Öte yandan havalar günden güne ısınmaya başlamıştı. Bir yandan sıcak, bir yandan uçuşan kömür tozları Yedige'nin içini dışını çıkarıyor, canından bezdiriyordu. Gün geçtikçe iyice güçten düştüğünü görmekteydi. Elinden gelse kömür yığınının üstüne devriliverecek, bir daha da kalkmayacaktı. Onu en çok üzen karısının onun yapacağı işleri yüklenmesi, her gün kömür tozları yuta yuta tek başına iki kişilik işin üstesinden gelmesiydi. Ona baktıkça içi parçalanıyordu. Zavallıcık tepeden tırnağa kömür tozlarına belenmiş, kapkara yüzünde yalnız gözleriyle dişleri ağrıyor. Ya boynundan aşağı sırtına, göğsüne sızan, kömür tozundan kara çomura dönmüş ıslaklığa tere ne demeli? Eski durumunda olsa karısının böyle çalışmasına izin verir miydi? Ukubala'nın katlandığı zorlukları görmemek için kendisi kahrolası kömürün 10 vagonunu tek başına boşaltmaya razı olurdu. Köyden ayrılıp savaşta sakat kalmış bir adama uygun bir iş çıkar umuduyla yollara düştüklerinde bir şeyi hesap etmemişlerdi. Her yerde Yedige gibi sakatı, yaralısı tıklım tıklım insan doluydu. Yalnız o değil, hepsinin de yaşama yeniden uyum sağlaması gerekiyordu. Bereket versin Yedige'nin kolları, bacakları sapasağlam yerindeydi. Ya o istasyonları dolduran kolsuz bacaksız takma bacaklı koltuk değnekli sakatlara ne demeliydi? İstasyonların pis kokulu konaklama yerlerinde balık istifi geceyi geçiren kalabalık arasında Ukubala kaç kez Tanrı'nın bağışına sığınarak kocasının onulmaz bir biçimde sakat kalmaksızın yanında bulunuşundan dolayı sessiz sessiz şükretmişti. Çünkü adım başına gördüğü sakatlar insanı korkuya düşürüyor, acı veriyordu. Kolsuz, bacaksız, kırıla kırıla kırılacak yeri kalmamış bir sürü yurtsuz yuvasız insan pılı pırtıları, eskimiş kaputları içinde tekerlekli iskemleleri, koltuk değnekleri ya da yanlarında kılavuzlarıyla trenlerde, istasyonlarda karşılarına çıkıyor, yemekhaneleri, büfeleri dolduruyor, sarhoş bağırışmaları, ağlamalarıyla yürekleri paralıyordu. Bunların her birini ileride ne bekliyordu? Onmaz yaraları nasıl sarılacaktı? Böyle bir felakete kocası da uğrayabilecekken tehlikeden kıl payı sıyrılması, onarılması olanaksız bir sakatlık almaması yüzünden Ukubala gecesini gündüzüne katıp ömür boyu çalışmaya razıydı. O yüzden sızlanmıyor, o yüzden pes etmiyor, o yüzden ayaklarını sürükleyecek gücü kalmadığı, dayanamayacak derecede zorlandığı halde sesini çıkarmıyordu. Öte yandan Yedige'yi işlerin böyle sürüp gitmesine hiç de gönüllü değildi. Ayaklarını sağlam basmak için bir şeyler yapması gerektiğini biliyordu. Yaşam boyu oradan oraya savrulmayı kim isterdi? Yaradan'a sığınıp kentte bir işe girmeye mi çalışsaydı? Ah, sağlığına yeniden kavuşabilse, o berbat zedelenmeden kurtulabilseydi. Ancak o zaman yere sağlam basabilir, güçlüklere karşı koyabilirdi. Kentte insanın karşısına her türlü fırsat çıkardı. Belki de zamanla koşullara alışırlar, birçokları gibi onlar da kentli olurlardı. Fakat alın yazılarının yazısı başka türlüymüş. Karşılaştıkları olay alın yazısından başka nasıl adlandırılabilirdi? Karı koca kömür yüklü vagonları boşaltıp yığma işiyle uğraşırlarken bir gün kömür depolarının oraya devesinin üstünde bir kazak geldi. Bozkır köylerinin birinden iş için istasyona uğramışa benziyordu. Adam devesini köstekleyip yakındaki çayırlara saldıktan sonra koltuğunun altındaki boş bir çuvalla kaygılı kaygılı bakmaya başladı. Yedigi'yi görünce ona şöyle seslendi. "Hey arkadaş, ne olur şu deveye biraz göz kulak ol da çocuklar rahatsız etmesinler. Bu yaramazlar hayvanları kızdırmaktan, eziyet vermekten pek hoşlanırlar. Bakarsın kösteğini çözüverirler. Ben çok kalmaz dönerim." Elinde kürek, kömür küreyen, bir yandan da tozdan kararmış bir paçavrayla terini süren Yedige, "Peki sen git, ben bakarım," dedi. Çalıştıkça ter fışkırıyordu yüzünden. Yerde yığılı kömürü el arabasına doldururken, köyün afacanlarının deveyi tedirgin etmemeleri için arada bir dönüp deveye bakmaya başladı. Deve daha önce de böyle bir durumla karşılaşmış, sataşmalardan deliye dönünce sokak kopuklarına tükürmüş, arkalarından kovalamıştı. Zavallı hayvan, bu veletlerin eğlencesiydi sanki, canavar avına çıkmış ilkel insanlar gibi taşlarla sopalarla saldırıyorlardı. Bu sefer şansına bir sürü çocuk ayak topu oynamak için çayırlara akın ettiler. Ama kendi aralarında oynasalar ya topu, yok. Topu ayağına geçiren köstekli deveye vurmaya çalışıyordu. Deve onlardan kaçtıkça böğürlerine topu tekmeliyor, en hızlı, en isabetli vuran, gol atmış gibi haykırıyordu. Yedige bunu görünce küreğini kaldırdı, bağırmaya başladı. "Hey, ne yapıyorsunuz orada? Hayvanı rahat bırakın da defolun bakayım. Yoksa canınızı yakarım." Çocuklar onu devenin sahibi mi sandılar, yoksa kömür işçisinin korkutucu görünüşünden mi ürktüler nedir? Bir anda çil yavrusu gibi dağıldılar. Adam bir de sarhoşsa vay başımıza gelecekler diye düşünmüş olacaklardı. Deveyi canlarının istediği gibi kızdıracaklarını, üstelik bunun cezasız kalacağını sanıyorlardı. Öte yandan Yedikey küreği laf olsun diye kaldırmıştı. O durumda sokak haylazlarının arkasından nasıl koşardı? Zaten el arabasına bir kürek kömür atarken canı çıkıyordu. Böylesine güçsüz, hasta düşeceğini, bir gün gelip hiçbir işe yarayamayacağını düşünde görse inanmazdı. Durmadan başı dönüyor, terledikçe durumu daha kötüye gidiyordu. Genzine çöken kömür tozundan, kömür tozunun terle karışıp kara bir çamur gibi göğsüne sıvanmasından dolayı soluk alması iyice zorlaşmıştı. Gücü tükenmek üzereydi. Onun bu durumunu gören Ukubala, küreği kaptığı gibi el arabasını kendisi dolduruyor, sonra da kömür yığınının tepesine tırmanıyordu. Yeter ki kocası biraz soluk alsın, kendine gelsindi. Ama karısının her işe koşması Yedige'nin içine sinmiyordu. Sallana sallana yeniden ayağa kalkıyor, küreğin ucuna yapışıyordu. Yedige'ye devesine bakmasını söyleyen kazak az sonra sırtında çuval dolusu yüküyle döndü geldi. Çuvalı devenin üstüne attı. Oradan ayrılmadan önce birkaç laf etmek niyetiyle Yedige'nin yanına yaklaştı. Birbirlerine ısınıp kaynaşmaları uzun sürmedi. Devenin sahibi Boranlı durağından gelmiş Kazankap adında biriydi. Meğer o da Aral Gölü'nün oralardan bir yerden, bir kıyı köyündenmiş. Hemşehre çıkmaları kaynaşmalarını kolaylaştırdı. Bu karşılaşmanın Yedige ile Ukubala'nın tüm yaşamlarını etkileyeceğini o zaman kim bilebilirdi? Kazankap onlara hep birlikte Boranlı durağına gitmeyi, orada çalışıp yaşamayı önerdi. Tanışır tanışmaz ısınıverdiğiniz insan tipleri vardır. Kazankap da bunlardan biriydi. Gerçekte adamın belirgin bir özelliği yoktu. Göze çarpan tek yönü, bilgeliğini bir nice denemelerle kazanmış bir kişinin yalınlığıydı. İlk bakışta giyile giyile eskimiş, üstüne oturmuş güneş yanığı giysileri dikkati çekiyordu. Bacaklarındaki sepilenmiş keçi derisinden pantolonu devesinden inmeyen bir kazaka öylesine uyuyordu ki. Gene de giyimine kuşamına özen gösterdiği belliydi. Kocaman kafasında bu gibi yolculuklarda giydiği epeyce yeni resmi bir demir yolcu şapkası vardı. Yıllardır ayağından çıkarmadığı dana derisi ayakkabılarını eskiyen yerlerinden yamamış, bal mumlu iplikle birçok yerinden dikmişti. Onun doğuştan bozkırlı, açık havada çalışan bir kişi olduğu, yakıcı güneşin esmerleştirip kesintisiz kır rüzgarlarının sertleştirdiği koyu yüzünden damarları fırlak, nasırlı ellerinden hemen anlaşılıyordu. Yaptığı işin ağırlığından ötürü geniş omuzları zamanından önce çökmüş, orta boylu olduğu halde boynu kazlarınki gibi uzamıştı. Sürekli kısılmaktan uçlarında kırışıklıkların yer ettiği gülümseyen, dikkatli, anlayışlı kara gözlerinin bakışları insanın içine işliyordu. Kazankap o zamanlar 40 yaşlarında vardı yoktu. Yüz çizgilerinin onu olgun yaşta göstermesinin bir nedeni de kısacık bıyıkları ile çenesindeki ufacık boz sakalıydı. Ama insan ona daha çok konuşmalarından dolayı güven duyuyordu. Akıllıca söylenmiş sözleriyle Ukubala'nın içinde büyük bir saygı uyandırdı. Söylediği her söz yerine oturuyordu. Neler konuşmadı ki onlarla? Örneğin Yedige'ye savaştaki zedelenmesi tam olarak geçmeden böyle ağır bir işe koşulmanın sağlığına zarar vereceğini anlattı. Yaptığı işin gücünü aştığını bir bakışta fark etmişti. Şimdilik böyle ağır çalışmalara dayanamazmış. Ayaklarını ancak sürüklüyormuş. Açık havada kolay bir işte çalışmalı, bol bol taze süt içmeliymiş. Sözün gelişi Boranlı'da bir yığın adama gereksinme varmış. Yeni durak şefi Kazankap'a oranın eskisi olduğunu, eli işe yatkın insanlar bulmasını söylemiş. Ama böyle insanları bulmak kolay değilmiş. Bir kere herkes cephedeymiş. Savaştan Yedige gibi iyi durumda dönenlere kendi işleri yetiyormuş. Gerçi onların orası yaşanması kolay bir yer değilmiş. Sarı Özek Bozkırı'nın ortasında ıssız, suyu kıt bir köyceğizmiş. Suyu haftada bir tankerle taşıyorlarmış. Arada bir bunun da aksadığı oluyormuş. Böyle zamanlarda sabahtan boş tulumlarla uzaklardaki kuyulara gidiyorlar, akşama su doldurup dönüyorlarmış. Gene de orada burada dolaşmaktansa sapa bir yerde yerleşmek daha iyiymiş. İnsanın başını sokacağı iki gözdamı elinin altında sürekli işi olursa yavaş yavaş düzenini kurarmış. İşe başladıktan sonra ne gerekiyorsa öğretirlermiş onlara. İki kişi çalışarak rahatlıkla geçimlerini sağlayabilirlermiş. Yedigey zamanla düzelir, eğer oradan sıkılmaya başlarlarsa canlarının istediği yere giderlermiş. Kazankap'ın akıllıca sözleri üzerine Yedigey düşündü, sonunda kararını verdi. Yolculuk hazırlıkları uzun sürmediği için aynı gün Yedige ile Ukubala birkaç ıvır zıvırlarını topladılar. Kazankap'la birlikte Sarı Özek Bozkırı'na, Boranlı durağına gitmek üzere yola koyuldular. Bir de böylesine deneseler ne çıkardı? Bunu da denediler. Ancak olanların hepsi onların yazgısından başka bir şey değildi. Kumbel'den başlayıp Sarı Özek Bozkırı'ndan geçerek Boranlı durağında son bulan yolculuk, yaşadığı sürece Yedige'nin hatırından hiç çıkmadı. Önce demir yolu boyunca ilerledikten sonra yavaş yavaş hattan ayrılarak dalgalı tepelere doğru saptılar. Kazankap'ın açıklamasına göre demir yolu büyük bir takırın, bir zamanlar var olup sonradan kurumuş tuz gölünün tabanından geçerken kocaman bir yay çizdiği için tren yolundan ayrılmakla 10 kilometre kestirmeden gitmişlerdi. Sözü edilen takırın tuzu, kimi yerde bataklığa dönen ıslaklığı bugün bile yerin altından çıkarmış. Baharda tuzlu toprak yumuşar, çamurlaşır, geçinmesi zor bataklıklar oluşturur. Yazınsa toprağın üstü kaya gibi sert bir tuz tabakasıyla kaplandıktan sonra öbür bahara değin öyle kalırmış. Kazankap orada bir zamanlar geniş bir tuz gölü bulunduğunu, sonradan Yedige'nin kendisinin de tanışıp dost olduğu yer bilimci Yelizarov'un sözlerine dayanarak anlattı. Yelizarov çok akıllı bir adamdı. Cephede yaralanarak köyüne dönmüş, yaşamını henüz bir düzene koyamamış, sokakta rastladığı bir demir yolcunun ardına düşmüş, o zaman daha Boranlı sıfatını almamış bulunan Aral kıyılarından kazak Yedige'yi kendisine bir iş ve barınak aramak için karısıyla birlikte hiç tanımadığı bir yere Boranlı durağına gidiyordu. orada bütün yaşamını geçireceğini nereden bilecekti? Baharda kısa bir süreliğine yaşaran engin, uçsuz bucaksız sarı özek düzlüklerini görünce Yedigey şaşkına döndü. Aral Gölü'nün çevresinde de böyle ovalar, düzlükler vardı. Üstyurt yaylası bunların en genişiydi ama ıpıssız bozkırların böylesine sınırsız uzayıp gidişini ilk kez görüyordu. Yedigey'in sonradan anladığına göre ancak bir çölün büyüklüğünü kendi ruhunun enginliğiyle kıyaslayabilenler, sarı özek bozkırlarının sessizliğiyle baş başa kalabilirlerdi. Sarı özek genişti fakat insan zihni bu genişliği de kapsayacak güçteydi. Yelizarov gerçekten zeki bir adamdı. İnsanın kafasında bulanık bir biçimde dolaşan düşünceleri açıklığa kavuşturmasını bilirdi. Eğer Kazankap devenin yularından çekerek güvenli adımlarla önden yürümese, Yedigey ile Ukubala sarı özek bozkırının derinliklerine daldıkça kendilerini nasıl hissederlerdi kimse bilemez. Yedigey devenin sırtına yüklü bir sürü ıvır zıvırın ortasında oturuyor, kadın olarak oraya binmesi gereken Ukubala ise geride yürüyordu. Kazankap'la Ukubala'nın ısrarlarına dayanamayan Yedigey, tepe gibi yüksek hörgücün üzerine kurulmak zorunda kalmıştı. Biz sana göre sağlıklı insanlarız. Sen önce gücünü toplayıp düzelmeye bak. Daha gidecek bir sürü yolumuz var, onun için çabuk bin de gecikmeyelim diye dil dökmüşlerdi. Deve henüz tam gelişmemiş bir hayvandı. Üzerine fazla yük vurulmadan bir kişinin binip iki kişinin yaya yürümesi o nedenden ileri geliyordu. Ellerinde Yedigey'in şimdiki karanarı olsa, üstüne bir değil üç kişi birden binerler, üstelik 4 saatlik hızlı bir yürüyüşten sonra istedikleri yere varırlardı. Oysa o gün Baranlı'ya ancak gece yarısı ulaşmışlardı. Gene de konuşa konuşa tanımadıkları yerleri seyrede seyrede gittikleri için uzun yolculuğu nasıl bitirdiklerini fark edemediler. Kazankap oranın yaşantısını, demiryolu işçiliğine girişini anlattı. Kendisi o yıl 36'sını dolduruyordu. Aral Gölü'nün kıyısında bulunan Beş Ağaç köyünde doğup büyümüştü. Beş Ağaç, Yedigey'in köyü Jengeldi'den 30 kilometre uzaklıktaydı. Köyünden ayrıldıktan sonra bir takım nedenler yüzünden oraya bir daha adımını atmamıştı. Yedigey'in sonradan öğrendiğine göre Kazankap'ın babası mülk sahipleri sınıfının ayıklanması, tasfiyesi sırasında sürülmüş ama varlıklı olmadığı anlaşılıp geriye gönderildiği sırada yolda ölmüştü. Onun gibi orta hallilerin boşu boşuna, daha doğrusu yanlışlıkla aşırı baskılara uğratılması birçok örnekleri görülen yaygın bir uygulamaydı. Adamcağıza hakları geri verildiğinde iş işten geçmişti. Yalnız o değil, bütün ailesi sağa sola sürülmüştü. Gözden ırak olsunlar da nereye giderlerse gitsinlerdi. Sonra hiçbirinden haber çıkmamıştı. O zaman gencecik bir delikanlı olan Kazankap, sürgün kurallarının gemi azıya almış üyelerince baskı altında tutularak babasını topluluk içinde suçlamaya zorlanmıştı. Günün siyasal tutumunu onayladığını, babasını topluma yabancı bir öğe olarak kınadığını, onu babalıktan reddettiğini, babası gibi sınıf düşmanlarına dünyada yer olmadığını, böylelerini gebertmek gerektiğini açıkça söylemesini istemişlerdi ondan. Kazankap böyle bir yüz karasına dayanamayacağı için başını alıp gitmişti oralardan. Güney Kazakistan'da Betbak Dale'de, yani açlık bozkırında bulduğu bir işte 6 yıl kadar çalıştı. Yüzyıllardır el değmemiş ham toprakları pamuk ekimine açıyorlardı o zamanlar. Bu iş için çok insana gereksinme vardı. Çalışmaya katılanlar gündüzleri kanal açıyor, geceleri barakalarda kalıyorlardı. Kazankap toprak kazdı, traktör sürdü, işçi kolbaşılığı yaptı, çalışmalarında hep önde giderek başarı belgesi aldı. Evliliği de orada oldu. Çalışıp para kazanmak için Betbak Dale'ye birçok insan akın etmişti. Betbak Dale'deki çalışmalara katılanlar arasında ağabeyinin ailesiyle birlikte Hive'den gelmiş Bökey adında bir de kara kalpak kızı vardı. Demek ki Kazankap'la orada karşılaşıp evlenmek yazılmış alnına. İkisi evlendikten sonra Kazankap'ın memleketine, Aral kıyılarına dönmeye karar verdiler. Kazankap baba yurduna dönmeyi isterken her şeyi inceden inceye hesaplamamıştı. Betbak Dale'den aktarma yapa yapa giderlerken Kazankap Kumbel istasyonunda köyünden yeni gelmiş hemşehrileriyle karşılaştı. Onlarla konuşma sırasında Beş Ağaç köyüne dönme zamanının gelmediğini, eskisi gibi yönetimin gene ayıklamacıların elinde olduğunu öğrendi. Bu duruma göre oraya gitmenin hiç gereği yoktu. Ancak Kazankap memleketine dönmekten vazgeçerken bu kararı korktuğu için almadı. elinde her yerde geçerli belgeler bulunduğunu biliyordu. Onu maskara yerine koymaya kalkan insanlarla bir daha karşılaşmak istemiyordu. Hepsi o kadar. Adamlar zamanında istedikleri gibi at oynatmışlar, üstelik bunun cezasını da çekmemişlerdi. Bu durumda sanki hiçbir şey olmamışçasına onların yüzüne nasıl bakacaktı? Kazan kap olanları hiç unutmadığı gibi sözünün edilmesini de sevmezdi. Yalnız anlamadığı bir şey vardı. Nasıl olur da başkaları bu acı olayları unutuverirlerdi? Sarı Özek Bozkırı'na yerleştikten yıllarca sonra bir kere Sabitcan canını sıktığı için, bir keresinde de Yedigey'in tatsız bir şakası üzerine başından geçenleri unutmadığını hissettirmek zorunda kalmıştı. Oğlunun Boranlı'ya gelişlerinden birindeydi. Oturmuş çay içiyorlar, Sabitcan'dan kent haberleri dinliyorlardı. Sabitcan söz arasında gülerek kolektifleştirme döneminde Doğu Türkistan'a sürgün edilen Kazaklarla Kırgızların geriye dönmekte olduklarını söyledi. Çinliler komünlerde onlara göz açtırmıyorlar, evlerinde yemek pişirmeye bile izin vermiyorlarmış. Kendi yemeklerini pişirmek yasak edildiği için büyük küçük herkes günde 3 kez sıraya giriyor, toplu yemek evlerinde karavanadan tabaklarına yemek koydurup karınlarını doyuruyorlarmış. Çin'de zılgıtı yiyenler malını mülkünü bırakıp batıya kaçıyormuş. Gelmelerine engel olunmasın diye de el etek öpmeye hazırlarmış. Bunları işitince Kazankap'ın suratı asıldı. Öfkeden dudakları titreyerek, gülünecek ne var, her insanın başına gelir böyle şeyler diye azarladı oğlunu. Yedigey onun öfkelendiğini pek görmemişti. Hele el üstünde tuttuğu, büyük bir adam olacağına inandığı, okuması için hiçbir şeyi esirgemediği oğluyla böyle konuşmazdı. Öfkeden kanı beynine sıçradığı belliydi. Neye uğradığını şaşıran Sabitcan, başka türlü nasıl anlatayım baba dedi. Ben gördüklerimi, işittiklerimi aktarıyorum size. Gerçekleri de değiştiremem ki. Kazankap elinde çay bardağı kas katı duruyordu. Suskunluğu tatsız bir durum almıştı. Sabitcan babasının böylesine kızacağını beklemediği için şaşkın şaşkın omuz silkti. Bence ortada küsmek için bir neden yok. Daha doğrusu küsüp darılacağınız birini bulamazsınız. Dönem derseniz o zaman öyleymiş, geçti gitti. Yönetimde suç aramaya kalksanız bu sefer de o konuda kimseye eleştirme hakkı tanınmamış. Öyleyse, Sabitcan bak oğlum, ben aklımın ermediği şeylere karışmam. Başkasının işine de burnumu sokmam. Senin aklını başına topladığını sanmıştım ama bunda yanılmışım. İnsan yalnız Tanrı'ya gücenip küsmez. Ecelin gelmişse ölürsün, çünkü doğmak gibi ölmek de Tanrı'nın buyruğudur. Bunun dışında yeryüzünde her şeyin hesabı sorulur. Sen de bunu unutma. Kazankap bunları söyledikten sonra kalktı, suratı bir karış asık, kimsenin yüzüne bakmaksızın çıktı gitti. İkinci öfkelenmesi ise Yedigey'in Boranlı'ya yerleşmesinden yıllarca sonra bu kuytu durağa iyice alıştıkları, çoluk çocuğa karıştıkları bir zamana rastlar. Bir bahar akşamı davarları ahıra kapatırlarken Yedigey sayıları artan koyunlara, kuzulara bakmış, şaka olsun diye Kazankap'a, ''Ey Kazake, görüyorsun hayli zenginleştik, bizi gene sürgün etmeye kalkmasınlar.'' dedi. Kazankap'ın bıyıkları dimdik ayağa kalktı, Yedigey'den yana öfkeli bir bakış fırlattı. ''Şakanın da yeri var, fazla gevezelik ediyorsun.'' dedi. ''Sen de şakadan hiç anlamıyorsun Kazake. Böyle şeylerin şakası olmaz. Bırak canım sen de, aradan bunca zaman geçmiş, unutmadın mı daha? İşte benim kızdığım da bu ya, insanın elinden malını mülkünü alsalar çalışır geçimini sağlar. Ama onurunu ayaklar altına alsalar artık ondan hayır gelmez. O gün Kumbel'den çıkıp Sarı Özek Bozkırı'ndan Boranlı durağına doğru yol alırlarken bu gibi konuşmalara daha bir sürü zaman vardı. Boranlı'ya gelişlerinin nasıl sonuçlanacağını, orada kısa bir süre mi yoksa çok mu kalacaklarını, oraya mı yerleşeceklerini yoksa başka bir yere mi göçeceklerini kimse bilmiyordu. Günlük yaşamdan, sıkıntılardan söz ederlerken Yedigey, Kazankap'ın nasıl olup da savaşa katılmadığını merak etti. Yoksa hastalanmış da mı almamışlardı askere? Hayır, hastalanmadım dedi Kazankap. Çok şükür sapasağlamdım. Eğer askere gitsem savaşmakta kimseden geri kalmazdım. Başka bir durum çıkmıştı. Beş ağaça dönmekten vazgeçip Kumbel'e saplandıkları sıralarda artık başka bir yere kıpırdayacak durumları kalmamıştı. Yeniden Betbakdale'ye gitmeyi deneseler orası cehennemin dibiydi. İkincisi, geriye dönecek olduktan sonra ne diye düzenlerini bozmuşlardı. Aral kıyılarına gitmekse hiç içlerinden gelmiyordu. Kumbel istasyonu şefi oraya gelen karı kocanın candan insanlar olduğunu gördükten sonra Nereden gelip nereye gittiklerini, nasıl bir işte çalışmak istediklerini sordu. Bunun ardından da Kazankap'la Böke'yi bir yük trenine bindirdi. Yakındaki Boranlı durağına yolladı. Orada böyle bir çift için uygun bir iş vardı. Bu arada durak şefine de bir pusula göndermeyi unutmadı. Yanılmamıştı. Kumbeli istasyonu şefi onlara iş verdiler. Bedbug Dale ile kıyaslandığında bile orada bir yığın iş vardı ama ona göre de adam toplanmıştı. Sarı Özek Bozkırı'nın ortasındaki Boranlı zor geldi Kazankap ile Böke'ye. Gene de dişlerini sıkıp susuzluğa katlandılar. Yaşam koşullarının tüm elverişsizliğine karşın oraya alıştılar. İşleri ağırdı fakat kazanamıyorlardı ama kendi başlarınaydılar. Karışanları, görüşenleri yoktu. Durağın bütün işleri onlardan sorulmakla birlikte karı koca ikisi birden yol bakım işçisi olarak alınmışlardı. Issız Sarı Özek Bozkırı'nın ortasındaki Kuytu Boranlı durağında gencecik karısıyla birlikte Kazankap'ın asıl aile yaşamı böylece başlamış oluyordu. Şurasını da belirtelim ki o yıllarda ellerinde biraz para toplanınca Boranlı'dan ayrılıp büyüyecek bir istasyona ya da kente taşınmayı düşünmüşlerdi ama bu niyetlerini gerçekleştiremeden savaş patladı. Savaşın çıkması üzerine önceleri batıya asker dolu, doğuya göç eden insan dolu, sonraları batıya yiyecek dolu, doğuya yaralı dolu trenler gidip gelmeye başladı. Boranlı gibi kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bile yaşamın kendi boyutlarında değiştiği belli oluyordu. Yolların açılması için bir yönden lokomotifler çığlığı basıyor, bir o kadarı da karşıdan bağırıyordu. Yüke dayanamayan traversler eğilip bükülüyor, tıklık tıklım trenlerin ağırlığı altında ezilen raylar zamanından önce eskiyordu. Demir yollarını bir yerden onarırken başka bir yerde aşınıyor, onu onarayım derken yeni bir bozukluk çıkarıyordu karşılarına. Sonu gelmez bir koşturma başlamıştı. Bunca insanı nereden buluyorlardı? Katar katar ardından günlerce, haftalarca, aylarca, sonra yıllarca gece gündüz gitti geldi, gitti geldi. Dolu trenler çoğunlukla batıya, bütün dünyanın yaşam için değil, ölüm için kapıştıkları yere gidiyorlardı. Bir süre sonra Kazankap'ın da askere gitme sırası geldi. Onu da cepheye çağırıyorlardı. Toplanma noktasında bulunması için Kumbel'den haber gönderildi. Bunun üzerine Boranlı durak şefi, bütün işleri yürüten 1,5 insan vardı, onu da elimden alıyorlar diye çığlığı bastı, saçını başını yoldu. Fakat durakta işlerin aksayacağını kime dinletir, adamcağız ne yapabilirdi? Art arda dizilmiş Katarlar yol isterlerken, düşmanın Moskova önlerine dayandığı bir sırada, Boranlı'ya yedek bir yol döşenmesini istese, herkesi kendine güldürmekten başka eline ne geçerdi? Sisi, karanlık geceleri, erkenden çöken soğuğu, insanın iliklerini işleyen kara kış, savaşın ilk kışı gelip çatmıştı. O günden bir gün önce kar bastırmıştı. Bütün gece yağmıştı kar. Başlangıçta toz gibi usuldan usuldan, sonra gittikçe irileşerek, yoğunlaşarak. Uçsuz bucaksız Sarı Özek Bozkuru dere tepe karla doldu, o ıssız düzlükler çukurları tümsekleriyle gökten inen temiz bir örtüyle kaplandı. Daha kar iyice yerine oturmadan Sarı Özek'in ünlü rüzgarı kımıldağında esmeye başladı. Sonradan uğultulu, kıvır kıvır kar fırtınalarına, boralara dönüşecek olan deneme esintileriyle bunlar. Alındaki ince bir damar gibi Sarı Özek bozkırlarını bir baştan bir başa kesen cılızın cılızı demir yolu şimdi neyleyecekti? Evet, damar atıyordu ama Katarlar da karşılıklı iki yönden durmadan gidiyor geliyorlardı. Kazankap o günün sabahı cepheye yollandı. Tek başına ayrıldı duraktan, kimse onu uğurlamadı. Karısıyla birlikte evden çıktıkları sırada Böke eşikte birden durmuş, yeni yağan karın beyazlığından gözlerinin kamaşıp başının döndüğünü söylemişti. Kazankap karısının kollarından bebeği kaptı, Ayza da yeni doğmuştu daha. Pek olasıdır ki karda son kez yan yana iz bırakarak yürüdüler. Aslında karısı Kazankap'ı uğurlamaya gelmiyordu da geçecek ilk yük trenine binip Kumbel'e gitmeden önce Kazankap karısını makasçı kulübesine götürüyordu. Nasıl olsa o ayrıldıktan sonra makasçılık görevi Böke'ye kalacaktı. Kulübeye varınca durdular, vedalaştılar. Söylenecekler söylenmiş, dökülecek gözyaşları geceden dökülmüştü. Tam o sırada istin vermiş bir lokomotif gelip durdu. Bir an önce gitmek isteyen makinist kalkmak için düdük çalıyordu. Kazankap yürüdü, makinistin yanına çıktı, tren uzun uzun düdük çaldı, tekerleri ray kenet yerlerinde takırdayarak hızını arttırarak makasa yaklaştı, onlara yolu açmış bulunan Böke'yi selamlayıp geçti. Ayağında kocasının çizmeleri, başını sımsıkı örtmüş, kocuğunun üstünden beline kemer sarmış, makasta bekleyen Bökey, bir elinde bebeği, öbür elinde bayrağı, kocasıyla son kez karşılıklı el salladı. Karısının yüzü, gözleri, eli, durak semaforu kazan kapının önünden geçti, gerilerde kaldı. Bu arada tren beyaz bir düş gibi iki yandan sessizce yüzen, sessizce gerilere kaçan süt rengi kar örtüsünü gürültüye boğarak koşuyor koşuyordu. Tren koşturdukça rüzgar daha hızlı esiyor, lokomotifin ocağından yayılan cüruf kokusuna, sarı özek bozkırına yeni düşmüş karın kokusunu katıyordu. Kazankap sarı özek düzlüğünün kış kokularını ciğerlerine doldurup elinden geldiğince uzun süre tutmaya çalışırken, bundan böyle bu yerlere kayıtsız kalamayacağını daha iyi anladı. Askeri alınanların cepheye gönderme işlemi sürüyordu Kumbel'de. Gençler sıraya diziliyor, adları okunuyor, vagonlara dağıtılıyordu. İşte burada Kazankap'ın başına hiç beklenmedik bir olay geldi. Kazankap manga olmuş askerlerle birlikte trene bineceği sırada askerlik şubesinden bir görevli arkadan yetişerek seslendi. Azambayev Kazankap. Azambayev kim? Azambayev Kazankap mangadan ayrılıp arkamdan gelsin. Kazankap söyleneni yaptı. Azambayev benim. Belgeniz? Tamam, sizsiniz. Şimdi benimle birlikte yürüyün. Toplama noktasının bulunduğu yere, istasyon binasına varınca askerlik şubesi görevlisi durdu. Azambayev, sen burada hiç beklemeden geldiğin yere dön. Cepheye gitmiyorsun, anladın mı? Anladım. Kazankap hiçbir şey anlamamıştı ama ister istemez böyle karşılık vermişti. Anladım diyorsun ama yerinden kıpırdadığın yok. Serbestsin, git hadi. Kazankap bir bölümü giden, bir bölümü uğurlayan kalabalığın ortasında şaşkın şaşkın dikili kaldı. Başlangıçta işlerin bu biçime dönüşmesine sevinirken, şimdi içine bir kurt düşmüş, habire kemiriyordu. Sakın öyle bir şey olmasın. Bu kuşku içerisinde ileri atıldı, askerlik şubesinin önünde yığılan kalabalığın önüne geçmek için sağındaki solundakileri itmeye başladı. Kapıdan içeriye girmeye çalışanlar hep bir ağızdan bağırdılar. ''Hey, ne yapıyorsun? Sıranı bekle bakalım.'' ''Arkadaşlar, benim işim çok ivedi. Trenim kalkmak üzere.'' Kazankap böyle diyerek kapıdan içeri daldı. Boz sigara dumanıyla dolu odada çevresini kuşatan insanların, telefonların ortasında şaşkına dönmüş, bağırmaktan sesi kısılmış, yarı yarıya kır saçlı şube başkanı masasına sokulan Kazankap'ı görünce başını kaldırdı. ''Nedir istediğin?'' Haksızlık ediyorlar, bana haksızlık ediyorlar. Ne haksızlığı, kim haksızlık ediyor? Sürgüne gönderildikten sonra babam aklanmıştı. Mülk sahibi olmadığı ortaya çıktı. Belgelerimi inceleyin. Zenginlerin arasında değildi babam, orta halliydi. Dur bakayım, ne dediğini anlamadım. Beni bu yüzden askere almıyorsanız haksızlık yapıyorsunuz. Karşımda böyle bağırarak kafamı karıştırma. Mülk sahibi zengin, sürgün. Bunun bizimle ne ilgisi var? Ne istediğini açık açık söyle. Kimsin sen? Boranlı durağından Azambayev'im. Azambayev Kazankap. Şube başkanı önündeki çizelgeyi incelemeye koyuldu. Yahu şunu açıkça söylesene. Karşıma geçmiş bağırıp duruyorsun. Zenginmiş de sürgünmüş de. Seni yanlışlıkla çağırmışız. Tren yollarında görev yapanların askere alınmaması konusunda yoldaş Stalin'in buyruğu var. Senin gibiler yerlerinde kalacaklar. Hadi yürü işinin başına. Sallanma buralarda. Boranlı'ya epeyce yaklaştıkları sırada güneş ufka eğildi. Sarı özek bozkırında tutturdukları kestirme yol burada tren yoluna hayli yakındı. Karşılıklı iki yönden gelip geçen trenlerin düdükleri işitiliyor, vagonlar belirgin bir biçimde seçiliyordu. Gene de düzlüğün ortasında oyuncak trenlere benziyorlardı uzun katarlar. Güneş arkada yavaş yavaş sönüyor, sarı özek bozkırının tertemiz derelerini, tepelerini bir yandan karanlığa boğarken bir yandan da kızılımsı bir ışıkla aydınlatıyordu. Az sonra hala kışın ıslaklığını koruyan, aynı zamanda baharın kokuları sinmiş topraklar üzerine gözle görünmez bir sis gibi bozumsu bir alacakaranlık çöktü, ortalık çepeçevre koyulaşmaya başladı. Önde yürüyen Kazankap geriye döndü. Deve sırtında giden Yedige ile yanında ona yetişmeye çalışan Ukubala'ya bakarak parmağını ileri uzattı. İşte bizim Boranlı. Az bir yolumuz kaldı. Varınca güzelce dinlenirsiniz. İleride tren yolunun belli belirsiz bir kıvrım yaptığı çırılçıplak düzlükte birkaç ev vardı. Orada duran katar, duraktan geçmekte olan trenin ana yola girmesini, sonra da makasın açılmasını bekliyordu. Daha ötede ayrıca iki yanda yayvan tepeler, kıraç düzlükler, suskun, uçsuz bucaksız kırlar göz alabildiğine uzayıp gidiyordu. Yedigey'in yüreği cız etti. Kendisi doğma büyüme bozkırlı olduğu, gözleri Aral Gölü'nün kıyısındaki geniş çöllere alıştığı halde böylesini beklemiyordu. Durmadan değişen masmavi bir göl kıyısından sen kalk, ıssız kurak bir kum denizinin ortasında yaşamaya gel. Olacak iş miydi? Devenin yanında giden Ukubala kocasının bacağını tuttu, elini geriye çekmeksizin birkaç adım yürüdü. Yedigey anlamıştı. Ukubala ona, aldırma, önemli olan senin sağlığın, sen sağlığını kazan da ötesi kolay demek istiyordu. Sonradan anlaşılacağı üzere uzun yıllarını, yaşamlarının kalan bölümünü geçirecekleri yere böyle geldiler işte. Çok geçmeden güneş battı, sarı özek bozkırını örten gökte yıldızların tek tek pırıl pırıl belirdiği bir karanlık çöktü. Boranlı durağına varmışlardı. Birkaç gün Kazankapı'nın evinde barındıktan sonra ayrı bir yere taşındılar. Yol işçilerinin kaldığı barakada onlara da bir oda vermişlerdi. Yedigey ile Ukubala'nın oradaki aile yaşamları böyle başladı. Bütün sıkıntılara, ilk günler çok ağır gelen sarı özeğin ıssızlığına karşı iki şey Yedigey için çok yararlı oldu. Temiz hava ve deve sütü. Gerçekten de hava tertemizdi, böylesine el değmemiş bir doğa parçası zor bulunuyordu. Süte gelince, Kazankap iki sağmal devesinden birini Yedigey'e ayırmıştı. Dişi deveyi getirdiğinde şöyle dedi. Karımla aramızda konuşup karar verdik. Bizim evde yeterince süt var. Akbaş devenin sütünü de siz sağın. Genç devedir Akbaş. İkinci yavrusunu doğurdu. Deveye kendiniz bakın, sütü de sizin olsun. Yalnız bütün sütü kendinize ayırıp yavruyu öldürmeyin. Böke ile ikimiz evden ayrılışınız dolayısıyla yavruyu size veriyoruz. Bakar büyütürsünüz, zamanla bir sürü deveniz olur. Buradan ayrılmaya karar verdiğinizde de satar parasını cebinize koyarsınız. Akbaş'ın yavrusu 1,5 hafta önce doğmuş, kara başlı, iki tane minik, kara hörgüçlü ufacık bir yaratıktı. Yavrunun insanın içine dokunan, çocuk sevecenliği ve merak dolu, her zaman nemli, patlak patlak iri gözleri vardı. Anasının yanında koşar, zıplar, oynaşır, ahırda yalnız kaldığı zaman acıklı bir insan sesiyle bağırırdı. İleride Boranlı Karanar adını alacak azgın devenin bu olacağı kimin aklına gelirdi? Yorulmak bilmez, güç kuvvet yetmez, çevresinde azgınlığıyla ün yapmış kara canavar. Boranlı Yedigey'in başından geçen birçok olayın onunla ilgisi vardır. Oysa o zamanlar bakıma gereksinme duyan ufacık bir yavruydu. Yedigey yavruyu çok sevmişti. Bütün boş vakitlerini ona veriyordu. Aral kıyısında yaşarken hayvan bakımına yatkın olduğu için bu alışkanlığının ona çok yararı dokundu. Kışa doğru küçük karanar belirgin bir biçimde büyüdü, ayazlar bastırınca karnından açılır kapanır bir örtü diktiler. Örtü sırtına geçirilince gülünç bir görünüşü olurdu. Her yeri kapalı, yalnız başı, bacakları, bir de hörgüçleri açıkta. Bütün kışı, baharın ilk günlerini kırlarda gece gündüz bu örtüyle geçirdi. O yıl kışa doğru Yedigey gücünün yerli yerine gelmekte olduğunu hissetti. Bir gün geldi, başının ağrısı şıp diye kesiliverdi. Kulaklarındaki uğultu yavaş yavaş yok oldu, çalışırken sırtını ter basması durdu. Kışın ortasındaysa yollar karla tıkandığında herkesle birlikte yol açma yarışına başladı. Henüz genç, yapısı da sağlam olduğu için kısa zamanda toparlandı, güçlendi. Bir zaman geldi ki çektiği sıkıntıları, yürürken ayağını zor sürdüğünü unuttu. Kızıl sakallı doktorun söyledikleri doğru çıkmıştı. Neşelendiği zamanlar deve yavrusunun boynunu kucaklar, okşar, şakalı sözler söylerdi. Bak küçük, seninle biz süt kardeş sayılırız. Sen annen Akbaş'ın sütünü içerek büyüdün, ben de beyin zedelenmesinden kurtuldum. Aramızdaki tek fark senin sütü emmen, benim de kımız yapıp içmem. Tanrı'nın izniyle her zaman böyle yakın olalım birbirimize. Aradan yıllar geçti. Boranlı Karanar yörede öyle büyük bir ün sağladı ki, özel olarak resmini çekmek için sarı özek bozkırına birkaç insan geldi. Savaşın acılarının bile unutulduğu bir zamandı bu. Çocuklar büyümüş, Boranlı durağına tulumbalı bir kuyu açılmış, böylece su derdi bir çözüme bağlanmıştı. Yedigey ailesi için saç damlı bir ev yapınca, bunca yoksunluklardan, sıkıntılardan sonra yaşamları normal çığırına girmiş oldu. İşte bu sırada Yedigey yıllarca unutamadığı bir olayla karşılaştı. Olay devesi Karanar'la ilgiliydi. Durağa kendilerini gazete foto muhabirleri olarak tanıtan kişilerin gelişi, Boranlı köyü için tek değilse bile seyrek rastlanan bir olaydı. Konuşkan, bol vaatli, kıpırdak foto muhabirleri 3 taneydiler, gelir gelmez işe sarıldılar. Boranlı Karanar'ın resimlerini çekip devenin sahipleriyle birlikte gazetelerde, dergilerde basacaklarını söylediler. Bu gürültücü, şamatacı insanların çevresinde dört dönmeleri Karanar'ın pek hoşuna gitmedi. Başını havaya dikip bağırmaya, ağzından köpük saça saça dişlerini göstermeye başladı. Devenin kudurması karşısında adamlar yedi geyden hayvanı yatıştırmasını, bir o yana bir bu yana döndürmesini istemek zorunda kaldılar. Yedi gey bu işleri yaparken bir yandan da çocukları, kadınları kazan kapı yanına çağırıyor, hep birlikte resim çektirmenin daha iyi olacağını söylüyordu. Foto muhabirlerinin işi resim çekmekti. Onlar da çeşitli aygıtlarının düğmelerini tıkırdatarak durmadan resim çekiyorlardı. Resimlerin en çarpıcısı, işte Boranlı Karanar böylesine güçlü bir deve dercesine, boynuna iki çocuk, ortaya yedi geyin kendisi binerek sırtına beş kişi oturtup çektirdikleri resim oldu. Aman o ne gürültü ne sevinçti. Deve sahiplerinin bu hevesi karşısında fotoğrafçılar dillerinin altındaki baklayı çıkarttılar. Onlar için azgın devenin resmini tek başına çekmek daha önemliydi. Aman canım siz nasıl isterseniz öyle olsun. Gazete muhabirleri bu izni koparınca Karanar'ın önden, yandan, uzaktan, yakından boy boy resmini çektiler. Bununla da yetinmeyip Yedigey ve Kazankap'ın yardımıyla hayvanın hörgücünün yüksekliğini, göğsünün bileklerinin genişliğini, gövdesinin uzunluğunu ölçtüler, bunları bir yerlere yazdılar. Bir yandan da bakteriyanın böyle az görülmüş, bunun nasıl bir genden geldiği araştırmaya değer. Bakteriyanların eski çağlardan kalma bir örneği. Şunun göğsünün genişliğine, görkemli duruşuna bakın diye neşeli çığlıklar atıyorlardı. Devenin övülmesinden dolayı ağzı kulaklarına varan Yedigey gene de edemedi, anlamadığı birkaç söz arasından bakteriyan ne demek diye sordu. Meğer bakteriyan bilim dilinde çift hörgüçlü develerin atasıymış. Demek bizim deve bakteriyan, hem de en iyi cinsten eşi bulunmaz bir pırlanta. Peki ne diye ölçüp biçtiniz? Bilimsel veriler için gerekliydi. Devenin resminin gazete ve dergilerde çıkacağı konusundaki sözler gerçekten göz boyamak içindi. Böylece resim çekme kolaylığı sağlanmış oluyordu. Fakat 6 ay sonra postadan çıkan bir paket içinde zooloji fakülteleri için hazırlanmış bir ders kitabı geldi. Kitabın kapağında kelli felli duruşu ile Boranlı Karanar kırıtıyordu. Kitapla birlikte bir sürü de fotoğraf göndermişlerdi. Aralarında renklilerin de bulunduğu fotoğraflara baktıkça Yedigey o günlerde çok daha mutlu olduklarını görüyor, savaş sonrasının sıkıntıları unutulmuş, çocuklar henüz çocukluktan çıkmamış, büyüklerin sağlığı yerinde, yaşlılık derseniz dağların ardında pek görünürlerde yok. O gün konukların onuruna Yedigey bir koyun kesti, bütün komşularını da yemeğe çağırdı. Et yemekleri, vodkası, kımızı bol bol yenildi içildi. Daha neler yoktu ki masada? O zamanlar Boranlı durağına gezici vagon mağazalar uğrardı. Ne ararsanız bulurdunuz bu mağazalarda. İstakozlar mı istersiniz, kırmızı kara havyarlar mı, çeşit çeşit balıklar, sucuklar, konyaklar, şekerlemeler mi? Aklınıza ne gelirse hepsi vardı. O zamanlar ayaklarına gelen bu şeylerin değerini bilmezlermiş. Masraf olmasın diye canlarının her istediğini almazlardı. Ama şimdi gezici mağazalar tren yollarından kalktı artık. Konuklara verilen yemekte Boranlı Karanar'ın onuruna bile kadehler kalktı. Masadaki konuşmalardan Yedigey, Sarı Özek Bozkırı'nda eşine az rastlanır bir deve bulunduğunu konukların Yelizarov'dan duyduklarını öğrendi. Yelizarov, onlara dünyanın en güzel devesinin Boranlı Yedigey adında yakında bir arkadaşına ait olduğunu gidip inceleyebileceklerini söylemiş. Ah Yelizarov, Yelizarov, Sarı Özek Bozkırları üzerine uzman, değerli bir bilgin ve işi bulunmaz bir insan. Boranlı'ya geldiği zaman Kazankap'la birlikte kaç kez bir araya gelmişler, sabahlara değin konuşmuşlardı. Fotoğrafçılarla yiyip içtikleri gün Yedigey ile Kazankap sözü birbirlerinden alarak ve birbirlerinin eksiğini tamamlayarak dedelerinden işittiklerine göre Sarı Özek Bozkırları'nda yaşayan develerin anası Akma'yla bu devenin Ana Beyit gömütlüğünde yatan sahibi Nayman ananın öyküsünü anlatmışlardı. İşte Boranlı Karanar böyle ünlü bir devenin soyundan gelmeydi. Yedigey bu öyküyü anlatırken bir yandan da bunun gazetede yayımlanacağını umuyordu. Can kulağıyla dinleyen konuklar işittikleri bu şeyin ağızdan ağıza dolaşan yöresel bir söylence olduğunda karar kıldılar. Oysa Yelizarov onlar gibi düşünmemişti. Yelizarov'a göre soylu develerin anası Akmay'ın öyküsü tarihsel bir gerçeği dile getiriyor olabilirdi. Yelizarov böyle şeyleri dinlemeyi severdi. Eski zamanlarla ilgili pek çok bozkır söylencesi dinlemiş, bunları incelemişti. Konuklar akşama doğru yolcu edildi. Devesiyle ilgili sözlerden ötürü göklerde uçuyordu Yedigey. O yüzden gereksiz bir konuşma çıktı ağzından. Ne de olsa konuklarla birlikte o da birkaç kadeh yuvarlamıştı. Ağzından çıkan kuş değil ki geri tutasın, Kazankapa şunları söyledi. Doğrusunu söyle Kazake, Karanar'ı yavruyken bana verdin diye üzülüyorsun değil mi? Kazankapı ondan böyle bir söz beklemediği için Yedigey'in yüzüne alaylı alaylı baktıktan sonra "Hepimiz insanız, aklımızdan her türlüsü geçer," dedi. "Yalnız mal iyesi Hüday'dan." Dipnot: mal sahibi Hüday'dan, insanı mal sahibi yapan Tanrı'nın kendisidir. Diye atalardan kalma bir söz vardır. Tanrı öyle istemiş. Bizim elimizden gelen bir şey yok. Karanar senin deven olacakmış, sen de onun sahibi. Bir başkasının eline geçse belki de geberir giderdi bu hayvan. Uçurumdan yuvarlanır, bir şeyler olurdu. Demek bu mal senin olacakmış. Karanar'ın anası, Akbaş'tan birçok yavru aldım. Bunlar iyi deve çıktı. Ama Karanar hepsini geçti. Tanrı vergisi işte. Dilerim sana uzun yıllar hizmet etsin. Benim kıskanmama gelince. Boşuna kafanı yormuşsun. Yedigey dilini tutamadığı için üzüldü. Özür dilerim Kazake, dedi yüzü kızararak. Masada konuşurlarken Kazankap da kendi bildiklerini anlatmıştı. Halk arasında söylenenlere göre Sarı Özek bozkırlarında yaşayan cins develerin anası Akmay tam 7 yavru yapmıştı. Bunların 4'ü dişi, 3'ü de erkekti. Dişi develer kendisi gibi akbaşlıydı, erkeklerse karabaşlı, kestane tüylü. Akbaşlı bir deveden Karanar gibi kara bir devenin doğması Akmay'ın soyunun sürdüğünü gösteriyordu. Aradan 200 mü, 300 mü yoksa 500 yıl mı geçmişti ama cins develer soyu tükenmemişti. Söylenceye bakılırsa bir gün Karanar gibi bir sırttan gelecekti. Dipnot: sırttan demek üstün yaratık, üstün köpek, üstün kurt gibi. Gelmişti işte. Hem de Yedigey'in şansına, onun eline geçmişti bu deve. Karanar azgınlaşıp insanları yanına sokmamaya, birkaç gün başına buyruk şurada burada dolaşmaya başladığı zaman iyiliş etmek ya da zincire vurmaktan başka çıkar yol kalmamış, Yedigey ne yapacaklarını Kazankap'a sorduğunda bir iki şu karşılığı vermişti. Bu senin bileceğin iş Yedike, başına rahat etmesini istersen iyi diş et, kurtul. Ama ünlü bir deven olmasını istersen hiç dokunma. Bu durumda bütün sorumluluğu da üzerine alman gerekiyor. Eğer gücün yeter, sabrın taşmazsa 3 yıl azar sonra tıpış tıpış ardından gelir. Yedigey Karanar'a elini süremedi. Daha doğrusu böyle bir şey yapmaya gönlü razı olmadı. Boranlı Karanar böylece atan olarak kaldı. Dipnot: atan, damızlık erkek deve. Ama öyle zamanlar oldu ki kan ağladı onun yüzünden.